Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar, merhaba.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba.
Evet, yine dopdolu bir gündemle programımıza başlıyoruz. Öncelikle Gazze'de yaşananlar bizim öncelikli gündem maddemiz ve bu haftada şöyle baktığımız zaman hakikaten bu 8 aydır yaşanan acıların üstüne acılar katan bir hafta oldu. İşgalci İsrail, geçen hafta Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan ek kararlara rağmen adeta onlara meydan okurcasına birkaç gün sonra Refah'ta bir kampı vurdu, çadır kampı vurdu hocam. Ve bu bombalama sonucunda maalesef çocuklar, kadınlar, insanlar yanarak can verdi. Bir açıklamaya göre daha sonra birkaç gün sonra yine bir çadır kampı vurdu ve toplam 200 kişinin yanarak can verdiği, şehit olduğu aktarıldı. Hem geçen hafta çıkan o Uluslararası Adalet Divanı kararını hem de sonrasında İsrail'in bu kanlı vahşi cevabını nasıl değerlendirmek lazım? Bu bir haftayı İsrail, Gazze ve yaşananlar açısından nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun efendim.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerdeki ifadesinde de işaret ettiği gibi İsrail'in bu sınır tanımaz, hukuk tanımaz ve dünyanın bütün müesses nizamlarına karşı adeta pervasızca meydan okuması sadece Gazze için, bölge için değil, bütün dünya için bir tehdit teşkil ettiğini ve bugün Filistin'de yapılanlara insanlık göz yumarsa bunun bir sonraki adımının Lübnan, Suriye, Irak, İran, Türkiye ve belki de bütün insanlık olacağını dikkat çekti. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıçlarını tehdit eden, onların vereceği kararları yok hükmünde sayan, yerinden yurdundan edilip işte Kuzey Gazze'den başlayıp Gazze şehri, ardından Han Yunus ve diğer bütün o yerleşim yerler ve mülteci kamplarından Refah'a kadar sıkıştırdığı bu insanları şimdi orada derme çatma adeta o plastik çadırların içerisinde kalan insanların üzerine bomba yağdırıyor ve gerekçe olarak da orada Hamas militanlarının olabileceği varsaydığını söylüyor ve hatta katlettiği bebeklere, kadınlara, çocuklara da potansiyel terörist gözüyle bakıyor. Yani şu anda burada İsrail'in hedefi herhangi bir yerde toprak kazanma vesaire değil, oradaki insanları topyekün imha veya göçe zorlama, yani insansızlaştırma. Tıpkı bu DAEŞ'in kafa keserek Suriye'nin kuzeyinden, evet, ve Irak, Musul çevresinden milyonlarca insanı yerinden yurdundan ettiği gibi şu anda Gazze'deki İsrail'in yegane hedefi orayı insansızlaştırma. Bunu gerek katlederek, soykırım yaparak, gerek göçmeye zorlayarak. Zaten o Gazze şeridinin ortasına bir yol inşa ettiler. O yolun bittiği yere de bir iskele, evet, yaparak aslında insani yardım gemilerin yanaşmasını söylüyorlardı ama bir taraftan da Güney Kıbrıs'la o iskele arasında bir köprü kurarak insanların o bölgeden transferini sağlamak diye söyleyebiliriz buna.
Evet. Hocam, bu haftanın önemli başlıklarından biri de konuyla ilgili olarak İsrail ile Mısır arasında yaşanan gerginlik. İki Mısır askerinin çatışmalarda öldüğü ifade edildi. İsrail basınına göre Mısır bir askerimizin şehit olduğunu duyuruyoruz ifadesini kullanırken İsrail iki askerin öldüğünü söyledi. Philadelphia koridoru da İsrail tarafından tamamen ele geçirildi. Bu koridorun önemi nedir? Bunu sormak isterim. İsrail-Mısır gerginliğine dair söyleyecekleriniz nelerdir? Bir de son bir gelişme olarak paylaşalım. İddiaya göre Amerika'nın baskısıyla Mısır ve İsrail anlaştı. Refah sınır kapısı yeniden açılacak deniliyor. Bu gelişmeyi de nasıl değerlendirirsiniz? Bunu da soralım size.
Şimdi sorunun başlangıcında bahsettiğiniz bu Philadelphia koridoru olarak bahsedilen aslında ABD'nin o Mısır'la İsrail'i Camp David Antlaşması'yla masaya oturtması neticesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar da zımnen uygulanan bir nokta bu. Bu Gazze şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphia koridorunu geçen günlerde işgale başlamıştı. Evet. Bu Akdeniz şeridine varmaya yakındı ve geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yapıldı. Artık İsrail bu Sina Çölü'nden Akdeniz'e kadar olan o bölgede tamamen kontrolü ele geçirdi. Bundan önceki fiili durum şöyleydi. Mısır tarafı ve Gazze tarafı sınırın her iki tarafını kontrol ediyordu. İsrail'in burada herhangi bir şey yoktu. Fakat Mısır bu kapıyı Mursi'nin iktidardan düşürülmesinden itibaren fiili olarak kapalı tutuyor idi.
Evet.
Fakat şu anda kontrol İsrail'in eline geçti Gazze tarafında ve deniyor ki kontrollü olarak buradan geçişe izin verilecek falan, ama şu an itibariyle ifade edebiliriz ki Gazze denizden, karadan, havadan abluka altındaydı. Sadece bir nefes borusu olarak o Refah sınırındaki Mısır'la bağlantıdaki sınır geçişleri söz konusuydu. Şimdi burayı da İsrail kontrol altına aldı ve bundan sonra şunu söyleyebiliriz. İsrail ateşkes ve barış konusunda sürekli olarak suyu yokuşa sürecektir. Çünkü artık İsrail Filistin'in o Batı Şeria, Doğu Kudüs'ü bir kenara bırakacak olursak Gazze bölgesindeki 2 milyon 300 bin kişi adeta kapana kısılmış bir haldedir. Yani burada silah kullanmasına bile gerek kalmayacak. Bundan sonra gıdayla, açlıkla, hastalıkla onları tehdit ederek de istediği noktaya getirebilecektir. Hatta bizim vakıftan Serdar Bey'in bu Ramazan ayı içerisinde, bu seçimlerden hemen önce bu Gazze'ye yardım konusunda gittikten sonra bir uzun bir görüşmemiz olmuştu. Şunu ifade etti yine o Gazze'ye gidip gelen insanların aldığımız haberlere göre. 7 Ekim'den hemen sonra o Gazze bölgesinde yaşayan 2 milyon 300 bin insanın Kahire ekseriyeti %90'dan fazlası biz gerekirse burada öleceğiz, şehit olacağız ama vatanımızı terk etmeyeceğiz. Ama bir savaşın, işgalin de bir hukuku vardır, bir süresi vardır, direnmenin de bir yani tarihte vardır. İşte Osman Paşa Plevne Kalesi'ni savunmuştur diyoruz. İşte Tiryaki Hasan Paşa Kanlıca Kalesi'ni savunmuştur. Yani bu kaleyi bir savunmanın bile süresi vardır. Bir ay, üç ay, beş ay. Yani şu anda yani 7 Ekim geldiğinde bir yıl olacak neredesin. Ve bütün hızıyla katliam devam ediyor. Ve Kolombiya'nın, Brezilya'nın, Latin Amerika'nın gösterdiği tepki kadar Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın ve Arap ülkelerinin bir tepkisinin olmaması ve bu ümitsizlik neticesinde şu andaki Gazze şeridindeki insanların bir kısmı, işte bu iskele inşaatı da yapılıyor Amerika'nın, evet, oradan Kıbrıs üzerinden dünyanın başka ülkelerine transferi söz konusu olduğunda artık Gazze'de yaşayanların hemen hemen yarısının bu şekilde yavaş yavaş ölmektense en azından başka bir yere hicret etmeyi düşünmeye başladı diyoruz. Bakın tekrar ediyorum, 7 Ekim sonrasında gerekirse bu topraklarda şehit oluruz diyen o 2 milyon küsur Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin artık yarıya yakınının fikirleri değişti. Çünkü biz burada İsrail kurşunları, bombardımanı olmasa bile açlıktan, hastalıktan yavaş yavaş göz göre göre ölüyoruz ve buna da bütün insanlık, İslam alemi ve Müslümanlar da sadece seyrediyorlar. Evet. Yapılacak hiçbir şey yok. Yani sadece kınama. İsrail ise güçten anlar maalesef.
Evet, Philadelphia koridoruyla birlikte Refah sınır kapısının kontrolünün İsrail'e geçtiğini ve bundan sonra İsrail'in ateşkese de yanaşmayacağını söylediniz ki bunu destekler bir açıklama var hocam. Hamas'tan dün yapılan açıklamada, gece yapılan açıklamada bombardımanın durması halinde biz ateşkese hazırız, esir takası anlaşmasına hazırız diye bir açıklama geldi ama İsrail'den yapılan açıklamada da esir takası olsa bile biz savaşmaya, saldırmaya, bombalamaya devam edeceğiz yönünde açıklamalar yer buluyor basında. Şu anda İsrail tamamen üstünlüğü ele geçirmiş diyebilir miyiz?
14,5 yani kilometre uzunluğundaki o koridor, orayı işte Akdeniz'den başlayıp güneyde Kerem Ebu Salim sınır kapısına kadar uzanan o bölge zaten 1967 savaşından sonra İsrail'in kontrolündeydi. Fakat İsrail 2005'te Gazze'den çekilince o bölgenin kontrolü Gazze yönetiminin elindeydi. Bakın 2005'ten bu yana Gazzelilerin kontrol ettiği o sınır noktalarda şu an maalesef İsrail askerlerinin denetimine geçmiş oldu. Birkaç gün öncesine kadar böyle değildi durum.
Evet. Şimdi devam edelim hocam. İskele'den bahsettiniz az önce. Amerika'nın yapımını sürdürdüğü ama bir taraftan da bu iskele ile ilgili olarak fiyasko haberleri de yayılıyor. Bilhassa İsrail haber siteleri tarafından ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolar harcadığı ve 12 gün dayanabilen yüzer iskelenin bir fiyasko olduğu ifade ediliyor. İsrail haber siteleri ABD'nin yüzer iskelesinin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Biden ve Washington yönetimi için utanç kaynağı olduğunu yazmış İsrail haber siteleri. Bu iskelenin akıbetine dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi şöyle Gazze'nin haritasını gözümüzde canlandırdığımızda İsrail sınırından Mısır sınırına kadar kuzey-güney yönlü 40 kilometre civarında bir uzunluğa sahip 12-15 kilometre genişlikte. İşte bunu tam ortadan yani İsrail Akdeniz'e kadar bir asfalt yol inşa etti ve o yola yaklaşanları sorgusuz sualsiz öldürüyorlar. Ve bu yolun denize ulaştığı noktaya Amerika Birleşik Devletleri bir iskele kurmayı ve bu iskelenin hedefinin de insani yardım amaçlı olduğunu, çünkü havadan yapmış olduğu gıda ve insani yardımların takım fiyaskolara sebep olduğu, kolilerin altında kalan insanların can verdiğini gördük ve 7 Mart günü Biden bir açıklama yaptı. Dedi ki biz insani yardımı kendi elimizde bu iskele üzerinden gemiler o iskeleye yanaşacak, oradan tırlarla Birleşmiş Milletler ofisine dağıtılacak ve insanlara verilecek. Ve 137 tırlık yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesinin bu iskeleden giriş yaptığı haberi verildi. Ancak 28 Mayıs günü itibariyle de kapatıldı. Az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi bir fiyasko oldu. ABD'nin Newsweek dergisi yüzer iskelelerin çalışa duruma gelmesi 12 gün 320 milyon dolar diye bir manşet attı. Yani siz 320 milyon dolar masraf edip oraya bir iskele kuruyorsunuz, 1000 tane Amerikan askerini orada çalıştırıyorsunuz, ancak 12 günlük ömrü oldu. Oradaki fırtına, hava şartları ve benzeri sebeplerle iskelenin parçaları kopup kuzeye İsrail sınırlarına doğru gittiği söyleniyor. Bir hafta içerisinde bunu onarılıp tekrar faaliyetine geçeceği söyleniyor ama buradaki amacın biz o iskele inşaatının 7 Mart'ta başladığında da aynı şeyi söyledik. Aslında Gazze şeridindeki o masum Filistinlere insani yardım götürmekten daha ziyade oradan Gazze'yi terk etmek isteyenleri tahliye etmek amacıyla yapıldığını ve bunun altında da bir hinlik olduğunu söylemiş.
Çünkü yani yardım etmek istiyorsanız şayet sınır kapısı var orada. Refah sınır kapısı. Oradan pekala istediğiniz yardımı sokabilirsiniz. İsrail'i gerektiği zaman uyarıp İsrail'in kontrol ettiği kapılardan bu yardımları sağlayabilirsiniz ama niyet başka olunca işte 12 günlük bir fiyaskoyla karşılaşmış bu yüzer iskele. Evet. Şimdi hocam az önce de bahsettiniz. İslam dünyasının sessizliğine dikkat çektiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı grup toplantısında İslam dünyasına seslendi. Daha neyi bekliyorsunuz diye sordu. Bir ortak karar alabilmek için daha kaç insanın ölmesini bekliyorsunuz diye sordu. Maalesef İslam dünyasından herhangi bir aksi seda gelmedi. Sessizlik devam ediyor. Bu vahşeti, bu katliamı seyretmeye devam ediyor İslam ülkeleri. Fakat Latin Amerika'dan ilginç sesler yükseliyor. Mesela Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi çağrısında bulunmuş ve bu barış gücüne de Kolombiya'nın asker göndermeye hazır olduğunu ifade ediyor. Yani Gustavo Petro'nun yaptığı bu açıklamayı hiçbir İslam ülkesinden maalesef duyamadık. Ne dersiniz bu
şöyle,
durumu?
Endülüs düşmeden önce Granada'dan yardım çağrıları geliyor. İkinci Beyazıt dönemi Osmanlı'da. Bizim o dönem iki sebep var. Deniz gücümüz biraz zayıf. Bir de Cem Sultan ellerinde esir. Şimdi teşbihte hata olmazsa şu anda Arap liderleri Cem Sultanlara, evet, benzetebiliriz. Bu Granada'nın feryadı da uzun yıllar devam etmiş ve en sonunda İspanya'dan Endülüs medeniyetinin söküldüğünü, atıldığını görüyoruz bugün. Yani 870 sene, yani 711'den 1492'ye kadar süren bir Endülüs medeniyeti bugün yok maalesef. Yani şu anda biz Gazze, Filistinlerin falan diyoruz ama zor oyunu bozuyor ve şu anda bütün dünyanın gözü önünde İsrail bu vahşeti, katliamı yaparken Amerika, Batı medyası üç maymunlara oynuyor sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bunun böyle olmasını yadırgamıyoruz. Onlar zaten hep öyleydi ama İslam dünyası dediğimiz bir dünya var mı? Mesela 22 Arap ülkesi var. Havanda su dövüyor, toplanıyorlar. Hiçbir karar alamıyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı ne iş yapar? Yani bu dönemde ortak bir deklarasyon yayınlayıp bir yani Müslümanlar arasında, yani Gazze konusunda, Mescid-i Aksa konusunda, Filistin konusunda bir karar alamayan bir dünya başka hangi konuda bir araya gelebilir diye insanın hafsalası, evet, almayan sorulardır bunlar. Burada şöyle bir açmaz var. Biz 57 tane, 58 tane İslam ülkesinden bahsediyoruz ama bunların kahir ekseriyeti uzunca bir süre İngiliz, Fransız sömürgesi olmuş. Sömürge mantığıyla yönetilmiş ve kendi başına böyle bir irade koyup tavır koyabilecek ne ekonomik, ne siyasi, ne de askeri gücü olan ülkelerdir. Burada Türkiye gibi, İran gibi, Pakistan gibi, işte Cezayir zaman zaman birazcık yapıyor. Yani bu İslam dünyasında bahsettiğimiz 60'a, evet, yakın ülke içerisinde dirayet gösterip bu konuda tavır koyabilecek ülke sayısı da iki elin parmaklarını geçmiyor maalesef. İşte burada da Türkiye tesbihin imamesi gibi bir noktadadır. İşte Katoliklerin Vatikan'da bir lideri var.
Evet.
İcabında işte Katolik Kilisesi'ni ilgilendiren konuda bir şeyler söylüyor. Bütün siyasi ve dini organizasyonların bir başı var ama İslam dünyasının bir halifesi olmadığı için siyasi bir, işte bir İslam İşbirliği Teşkilatı kurulmuş. O da içi boşaltılmış durumda. Ve tarih bunu çok, yani biz bu dönemde yaşayan insanlar olarak belki bir asır sonra tarih yazıldığında Müslümanların ne kadar çaresiz ve birbirinden kopuk olduğunu tarih yazacaktır. Bu Filistin dramı.
Maalesef. Hep anlatılır ya hocam, İsrail askerleri 1969'da Mescid-i Aksa'da bir yangın çıkarır. İsrail Başbakanı Meir şunu, evet, söyler. O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail'i işgal edecekler. Evet. İsrail'e girecekler. Fakat korkulan olmadı. İşte o zaman anladım ki biz istediğimizi yapabiliriz. O günden bugüne de işte İsrail her istediğini yapıyor. Dünyanın bütün kurumlarına meydan okuyor. Dünyanın bütün ülkelerine meydan okuyor. Müslümanlara meydan okuyor. Ve her istediğini maalesef istediği gibi yapıyor.
Bu arada gözden kaçan bir şey var. Hep böyle biz Gazze olaylarına odaklandık. Ariel Sharon vaktiyle zamanında evet. Mescid-i Aksa'ya girdiğinde intifada harekete başlamıştı. Hı-hı. Yani bir İsrailli liderin Mescid-i Aksa'ya girmesi intifadayı yani topyekun bir direnişi başlatırken şu anda İsrail orayı yol etti. Yani fanatik Yahudiler orada ayin yapmak bahanesiyle hı hı. giriyor ve İsrailli polisler onları koruma altına alıyor. Burada işte slogan atan bir Müslüman genç bile tartaklanıyor, hapse atılıyor. Ve şu anda Mescid-i Aksa'da mekan olarak da zaman olarak da hak iddia etmeyi alenen dile getirmeye başladı. Yani cuma günü sizinse cumartesi bizim veya işte bir kısmı sizinse bir kısmı bizim demeye getiren uygulamaları da yavaş yavaş alıştıra alıştıra dünya kamuoyunun göz önünde yapmaya başladı. Bu en az Gazze'deki olaylar kadar tehlikeli bir durumdu. Zaten Gazze olayı bitsin. Bir sonraki aşamanın işte Lübnan işgali ve Mescid-i Aksa'nın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi ya evet. bu hafta hocam sıranın Türkiye'ye geleceğini, diğer ülkelere geleceğini, dünyayı tehdit ettiğini söyledi evet. İsrail'in.
Maalesef.
Bu da önemli açıklamalardı. Avrupa'dan gelen tepkilere bakalım hocam. İspanya, İrlanda, Norveç ve onlara da Slovenya katıldı son olarak. Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Bu tanıma kararı ne anlama geliyor? Bundan sonrası için diğer ülkelere emsal teşkil eder mi? Ederse İsrail'i durdurmaya bu yeter mi? Böyle bir sonuç doğurur mu? Sizden dinleyelim.
Şimdi dünyada şu anda 193 tane sanırım yani son değişme olmadıysa Birleşmiş Milletler'e üye ülke var. 220 civarında da bu de facto devletlerle evet. birlikte devlet vardır. De facto devlet dediğimiz yani bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, Abhazya Cumhuriyeti gibi yani fiilen var ama dünyanın birçok ülkesi tarafından tanınmayan devletlerdir. Filistin'de ise durum tam tersi. Yani de facto devletlerde toprak parçası var, üzerinde yaşayan halk var, parlamentosu var, yönetim var kendine göre ki mesela Gürcistan içerisinde Abhazya örnek evet. verilebilir. Ama Filistin'de dünya ülkelerinin üçte ikisi 150'ye yakın ülke evet. Filistin diye bir devleti tanıyor ama Filistin'in özgür bir toprak parçası yok. Yani bir metrekare bile şu anda Filistin iradesinin hakim olduğu bir toprak parçası yok. Görünüşte Ramallah merkezli Batı Şeria'da bir Filistin yönetimi var ama biz bu Filistin yönetimini işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mahalle bekçileri gibi evet. değerlendirebiliriz. Yani onun ne kadar yetkisi varsa oradaki yönetim de o kadardır. Çünkü deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, askeri bir teşkilatlanması olmayan, İsrail'in istediği zaman istediği evi basıp oradaki insanları alıp tutuklayıp götürdüğü ve Filistin yönetimi de buna hiçbir şey söyleyemediği bir yönetim şeklidir. Yani dünyadaki bütün ülkeler de tanısa siz kendi iradenizle yönetim biçimi oluşturduğunuz. Mesela şu anda Suriye'nin kuzeyinde de facto bir devlet yapılanması oluşturdular. Irak'ın kuzeyinde de facto bir devlet yapılanması adam askeri. Otoritesini kurdu orada işte belediye seçimleri yapmak istiyor vesaire yani dünya tanımasa da bazı yerlerde devlet teşkilatı kuruluyor fakat İsrail tam tersine Filistin'de Filistinlilerin bütün altyapısını yok ediyor yani Gazze'de bakıyorsunuz sadece hastaneler okullar camiler bütün ibadethaneleri değil kanalizasyon şebekesi elektrik sistemi yani bütün altyapıyı yok etti. Aynı şeyi Batı Şeria için de yapıyor. Dolayısıyla siz orada nasıl bir devlet yapısı oluşturacaksınız? Mesela Türkiye Afrin operasyonu yaptı, Barış Pınar operasyonu yaptı. Operasyon sonrasında oraya okullar kurdu, hastaneler kurdu, posta teşkilatı kurdu. Oradaki sosyal hayatın devamını sağlıyoruz. Güvenlik güçlerde Türkiye'den yani şu anda maaş ödüyoruz. Gazze'de veya Filistin işgal yönetiminde İsrail'in böyle bir derdi yok. Yani diyelim ki Hamas'ın tamamını yok etti. Oradaki sivil halka yönelik hiçbir projesi yok. Ondan sonra diyor, hepsi Hamas'tı bunların diyor.
Evet.
Yani siz 5 yaşındaki çocuğa nasıl terörist dersiniz? Bu nedenle İsrail'in ve Siyonistlerin dünyaya bakış açıları bizim normal diğer insanlığınkinden çok evet. farklı. Bu nedenle tarih boyunca defalarca sürgün yemişlerdir. Çünkü eline fırsat geçtiği zaman diğer insanlara hayat hakkı tanımayan çok sıra dışı bir sapkın ideolojidir
yani
maalesef.
İsrail'i affedersiniz, Filistin'i tanımaktan ziyade öncelikle İsrail'in durdurulabilir olması lazım. Hesap evet. verebilir olması lazım. Bunu sağlamadıkça dünyanın bütün devletleri evet. Filistin'i tanısa tanısın. Ne olur diyorsunuz. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de o veto yemeden tanınması bile işi sağlamayacaktır.
Veya Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'ya ceza veriyor. Tanımıyorum diyor. Amerika'ya gidip kırmızı halıyla karşılanacak.
Evet.
Dolayısıyla artık tuzun koktuğu noktadayız.
Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu bölümü noktalayalım değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla kaldığımız yerden önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına yeniden hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar dileyelim. Ve birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocam da programımızda önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, Suriye'nin kuzeyinde bir şeyler deneniyor. Bunu da sürekli programlarımızda konuştuk. Bir de facto devlet kurdurma, küçük İsrail oluşturma, ABD'nin bir uydu devleti kurma ve bir teröristan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle teröristan kurma fikirlerinin artık son günlerde daha çok konuşulduğu, bunu fiiliyata dönüştürmek için çabaların ortaya konduğu bir dönemi yaşıyoruz. Evet, son olarak da önümüzdeki günlerde bir yerel seçim, sözde yerel seçim düzenlenecek ve bu seçim sonucunda da orada bir PKK terör devletinin kurulması ilan edilecek deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bir oldu bittiye izin vermeyeceklerini ve bunun önüne geçeceklerini ifade etti. Öncelikle şunu anlayalım hocam. Suriye'nin kuzeyinde ne yapılmak isteniyor bu seçim girişimiyle, sözde seçim girişimiyle? Burada İsrail'in parmağı nedir? Bunu da konuşalım. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu bir harita paylaştı. Çok önemli. Burada İsrail'in parmağı nedir? O harita neyin nesidir? Onu da dinleyelim sizden. Önce ne yapılmak istendiğine dair sizin düşüncelerinizi öğrenelim.
Şimdi Fırat Nehri ile Türkiye arasında kalan Fırat'ın doğusu Irak sınırına kadar olan bölge fiilen şu anda Amerika'nın hava şemsiyesi koruması ve karada da PKK'ya vermiş olduğu binlerce tırlık silah, mühimmat ve destekle de facto bir yapılanma söz konusu orada. Suriye'nin su kaynakları ve petrol enerji kaynaklarında olduğu yer burası. Maalesef işte Suriye yönetimine kendi petrolünü parayla satan da bir duruma geldi. Evet. Şu andaki fiili durum. Şimdi Fırat Nehri kıyısı boyunca PKK'nın adına SDG diye, yani üniforma değiştirerek dedikleri bölgede Rakka, Deir ez-Zor, Ebu Kemal hattı vardır Fırat Nehri boyunca. Burası aynı zamanda bir petrol bölgesi ve Rakka Deir ez-Zor bölgesinin nüfusunun %90'dan fazlası Sünni Araplardan oluşuyor. Orada Kürt nüfus da yok. Yani mesela Kürtlerin yaşadığı bölge Aynel Arap, Türkiye sınırına yakın Kamışlı bölgesinde tamam belli bir Kürt nüfus var ama burada sözü edilen bölgelerin büyük bir kısmında nüfus Sünni Araplardan oluşuyor.
Evet.
Fakat şu anda Haziran ayının o başlarında yapılması planlanan yerel seçimdeki durum şu. Tıpkı biz İran'daki rejimden bahsederken teşbihte hata olmasın. İşte orada Hamenei'nin oluşturmuş olduğu bir şura vardır. Onlar onaylamadığı kişi aday olamıyordu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. O mesela adamın %70 oy potansiyeli vardır, veto yiyor, aday evet. olamıyor gibi. Şimdi Amerika öyle bir, o Donald Mark Kirk'ün de o CENTCOM'un etkisiyle öyle bir mekanizma kurmuşlar ki PKK'lı olmayan veya PKK sempatizanı olmayan kişinin aday olamadığı bir seçim mekanizması oluşturuyorlar. Tehditle, baskıyla da sandıktan sanki PKK'lıları halk iradesiyle seçmiş gibi olacak. Ya şimdi olayın daha iyi anlaşılabilmesi için Türkiye'den örnek verelim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıllık bir cumhuriyet, artı bunun 1000 yıllık bir geçmiş var. Türk askerinin, ordusunun gücü dünyada belli. Fakat daha 10 yıl öncesine kadar o Doğu, Güneydoğu bölgelerinde o hendek hadiselerin olduğu zamanları hatırlayalım. O 2005 falan. Köylere PKK'lılar gidiyormuş. Burada kaç seçmen var? 96 seçmen var. Diyormuş ki 90 tane oy çıkarsa geliriz, ilk gördüğümüz 6 kişiyi öldürürüz. Yani evet. 96 seçmen varsa 96 tane oy çıkacak bu köyden bizim partiye. Evet. Şimdi siz Türkiye'de bunu yapan PKK acaba Suriye'de, Deirizor'da, Rakka'da
neler yapmaz?
Neler yapmaz? Şimdi böyle bir seçim Türkiye'nin o MGK toplantısından da çıktığı için söylüyorum. Türkiye diyor ki bu bizim milli güvenliğimizi tehdit eden bir durumdur. Biz buna müdahale ederken başka ülkelerin ne diyeceğine ve nasıl tavır takınacağına bakmayacağız diyor. Yani burada Amerika nasıl davranır, Rusya nedir, İran nasıl bir politika izler, biz buna bakmayacağız diyor ve sınırımızda bir teröristanın kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda yaptıysak benzerini yaparız, onların başına yıkarız, hı hı, diye de Türkiye deklare etti. Bu nedenle Amerika bir taraftan böyle bu ilmek ilmek bunları dokunduruyor ama burada böyle bir siyasi yapı kurulduğu an hemen İsrail'in himayesine girecek. Evet. Dolayısıyla da bizim diyelim ki Nusaybin'den itibaren, Silopi'den itibaren komşumuz İsrail olacak. Evet. Yani bu çok uzak bir şey değildir.
İsrail bakınız. Başbakanının oğlunun paylaştığı haritada bu minvalde
evet,
değerlendirilmeli?
Yani, İsrail Başbakan Netanyahu'nun oğlu, kendisi zaten askerlik yapmıyor. Kaliforniya'da, pardon Florida'da böyle lüks içerisinde bir fotoğrafı çıkmıştı geçtiğimiz aylarda. Yani normal İsrailliler savaşırken evet. Netanyahu'nun oğlu şurada burada. Şu anda da maalesef o Gazze'de savaşan paralı askerlerin içerisinde normalde gariban Kürt çocuklarına PKK'lılar size özgür Kürdistan kurduracağız diye PKK'ya aldığı çocukları 2000 dolar maaşla şu anda maalesef Gazze'de katliamın öncüsü olarak savaştırıyorlar. Yani buradaki Kürt kardeşlerimizi tenzih ederim. Yani bu muydu yani geldiğimiz son nokta? Şimdi Netanyahu'nun oğlu o şekilde söylüyor ama bir de şunu söyleyelim. Eğer biz bu Gazze'deki direnişe destek vermezsek, burası düştüğü zaman bir evet. sonraki hedefin bizim sınırlarımız olduğunu bilelim. Tarih tekerrürden ibarettir. İbn Haldun diyor ki suyun suya benzediği kadar geçmişte gelecek birbirine benzer.
Evet.
Şimdi ben hep söylüyorum bu programlarda, yine tekrar edeceğim. Biz 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni kazanmadık mı? 18 Mart 1915.
Evet.
Kutul Amare'de İngilizleri yenmedik mi? Hı-hı. Hemen o Bağdat'ın güneyinde. Peki biz ne oldu? Mondros'u imzaladık. İmparatorluğu kaybettik. İşte bir cephede, Gazze cephesinde sancak düştü. Biz Gazze ile birlikte Kudüs'ü, Şam'ı, Halep'i, Bağdat'ı,
Urfa'ya kadar,
bütün Orta Doğu coğrafyasını Adana'ya kadar kaybettik.
Adana'ya kadar.
Dolayısıyla Gazze düştüğü zaman yani bu direniş hattı kırıldığı zaman İsrail'in siz duracağını mı sanıyorsunuz? Yani normal şartlarda oradaki Filistinlilere kan kusturan İsrail'in buradaki PKK'lıları özellikle, bakın Kürtler demiyorum. Müslüman Kürtlerden nefret eder İsrail. Ki Kürtlerin ekseriyeti, yani şöyle bir misal vereyim. Vanlı bir ortalama Kürt, İzmirli bir ortalama Türk'ten daha dindardır. Daha yani namazında, niyazındadır. İsrail böyle Kürt'ü sevmez. Seküler adı altında dinsiz, ateistleştirdiği, kendine maşa olan insanlarla işbirliği yapıyor. Bugün PKK'lı diye ortaya çıkanlara bakın, çoğunun
Ermeni olduğu vesaire.
Sicilinin de Ermeni vesaire olduğu görülüyor. İşte buradan bir Kürdistan falan çıkmaz. Buradan İsrail'e maşa uydu bir siyasi yapılanma çıkar. Onun için de sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil, bölge ülkelerinin ve Doğu bölgesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizin de dikkat etmesi gerekir. Yani oradan hiçbir Kürdistan falan çıkmayacak. Hı hı. Büyük İsrail'in sadece maşası olacak bir siyasi yapılanma çıkar. Onun için de devletimizin, milletimizin, bölge insanların uyanık olması gerekir.
Peki Türkiye olarak biz buna müsaade etmeyeceğiz diyoruz en yüksek perdeden, en yüksek isimden. Ne yapacağız hocam? Yani Irak'ın kuzeyine yaz aylarında bir harekat planlanıyordu. Bu harekat Suriye'nin kuzeyi olarak da genişletilerek bir harekata dönüşür
elbette
mü? Bunu beklemeli miyiz?
Elbette şu anda zaten Türkiye hem Irak merkezi hükümetiyle hem de sınırımızda, hemen sınırımızın gerisinde o Dahuk Erbil bölgesinde Barzani yönetimiyle de işbirliği halinde o operasyonlar kendi doğal süreç, hı hı, içerisinde devam ediyor. Ancak Suriye'de biz o 30 kilometre sınırdan itibaren o güvenli bölgeyi henüz tamamlayamadık. Mesela Barış Pınarı bölgesiyle birlikte Akçakale'den itibaren güneye o koridor tamamlandı ama bizim Suruç'un hemen güneyindeki Aynel Arap, bu PKK'ların Kobani dediği bölgesinde hala o PKK yapılanması, evet, duruyor. Membiç bölgesinde duruyor, Kamışlı bölgesinde duruyor ki oradan tünellerle Türkiye'ye geçişlerin bile olduğu söyleniyor ve Türkiye devleti buna müsaade etmeyecektir ve muhtemelen bu mahalli seçim yapma denemeleri olursa da gereken müdahalelerin yapılabileceğini Türkiye Efes
2024
tatbikatında gösterdi. Ve dosta düşmana bir gözdağıdır. Zaten caydırıcılık dediğimiz şey de budur. Siz öylesine bir gücünüzü gösteriyorsunuz ki karşınızdaki rakip bazı şeyleri göze almaya cüret edemiyor. İşte evet, Türkiye bunu göstermek zorundadır.
Peki hocam, devam edelim bir başka konuyla. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilim. Ukrayna Kerç Boğazı'nda operasyon düzenlemiş. Rusya Harkiv'i vurmuş ve ABD Ukrayna'ya Harkiv bölgesinde Amerikan silahlarını kullanmasına izin vermiş. Vatikan'da tırmanan gerilime karşı taraflara uyarıda bulunmuş. Sıcak gelişmeler yaşanıyor yeniden Rusya-Ukrayna cephe hattında. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Daha önce hatta Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planından bahsetmişti Macron. Bu da gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu gelişmelere dair yorumlarınız nelerdir?
Şimdi Batılıların ve Amerika'nın hesabı şuydu. Biz Rusya'ya ambargo uygulayarak dize getiririz ve işgal ettiği bölgeden geri çıkarız. Rusya'nın burayı işgal ederken hesabı da birkaç ay içerisinde Ukrayna'daki, Kiev'deki yönetimi değiştirir. Tıpkı o Yanukovych döneminde olduğu gibi bu Ukrayna'daki o turuncu devrimler öncesinde Rus yanlısı, tıpkı Belarus'ta olduğu gibi, şu anda Belarus bağımsız bir devlet gibi gözüküyor ama her konuda Rusya ile uyumlu. Evet. Yani Rusya'nın hedefi Ukrayna'da kendine uyumlu bir rejim oluşturmak için müdahale etti. Rusya orada hedefine ulaşamadı. NATO, Amerika ve Batı dünyası da ambargoyla Rusya'yı dize getirmeyi düşünüyordu ama o da başarılı olamadı. Avrupa'nın ve Amerika'nın, NATO'nun milyarlarca dolarlık silah, mühimmat ve teknoloji transferi yapmasına rağmen Ukrayna Rusya karşısında bir varlık gösteremiyor ve Rusya son birkaç aydan beri yavaş yavaş sahada alan kazanmaya, gerek Donbas bölgesinde gerek daha kuzeyde Harkiv civarındaki yerleşim yerlerinde ilerleme kaydetmeye başladı. Bunun üzerine işte Fransa asker gönderebileceğini, işte Rusya ya karşı Amerika, işte Amerikan silahlarının o bölgelerde kullanılmasını falan söyledi. Ama bu düşük yoğunluklu bir savaş devam ediyor. Burada bir taraftan Rusya yıpratılırken diğer taraftan da Avrupa ekonomileri burada kan kaybediyor. Ve evet. Rusya'nın ben şahsen Ukrayna dışında bir Polonya'ya, bir Finlandiya'ya, bir NATO'nun diğer ülkelerine saldırmayı göze alabileceğine ne ekonomik olarak ne askeri olarak buna gücü yetmez. Ancak nükleer silahlarla, ki o zaman da insanlığın sonu olabilir. Fakat burada karşılıklı bir bilek güreşi söz konusu. İşte Ukrayna'nın Azak Denizi ile Kırım arasındaki Kerç Boğazı'nda gösteri yapması, arkasından Ukrayna'nın kuzeyinde Harkiv bölgesine Rusya'nın ilerlemesi şunu gösteriyor. Artık Rusya'yı ambargoyla durduramayacaklarını, Rusya'nın nihai hedefinin artık ülkeyi kuzeyden güneye ikiye bölen ve o Dnieper Nehri olarak adlandırıyor. Dnieper'in doğusunda kalan nüfus zaten Rus yanlısıdır. Yani bunu 2 yıl önce de söylemiştik. Bu savaşın durabilmesi için Rusya'nın durabileceği nokta Dnieper'e kadar olan, kendine ait olduğu gördüğü doğal olarak o bölgenin Rusya'yla, batısının da Avrupa'yla, NATO'yla bütünleştiği bir Ukrayna'yı görebiliriz bundan birkaç yıl sonra, birkaç zaman sonra. Ama şu haliyle ne Avrupa, NATO, Amerika ne de Rusya hedeflerine ulaşabilmiş değil. Şu anda düşük yoğunluklu olarak bu mücadele sürmeye devam edecek gibi
gözüküyor. Evet hocam, devam edelim. İran'da geçen haftalarda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopterinin düşmesi sonucu vefat etmişti. Bundan sonra ne olacak, kimler aday olacak diye tartışmalar sürerken İran'da önceki Cumhurbaşkanı seçiminde adaylığı veto edilen Meclis Başkanı Ali Larijani, eski Meclis Başkanı, 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş. Buna dair neler söylenebilir? Daha önce de Mahmut Ahmedi Necat'ın ismi de bu noktada öne çıkan isimler arasında, hatta düşüneceğini söylemişti Mahmut Ahmedi Necat aday olup olmamak konusunu. O da daha önce veto yemişti. Yeni döneme dair neler söylersiniz?
Şimdi İran'ın derin devleti veya İran aklını şöyle değerlendirebiliriz. İran Batı'yla, Amerika'yla ilişkilerini yumuşatmak isterse, böyle bir politika izlemeye karar verirse, daha böyle yumuşak, Batı'ya karşı daha esnek politikalar izleyebilecek kişilerin aday olmasına izin verir. Halk da bunu seçer. Ki bunu geçmiştiğimiz dönemde Hatemi döneminde gördük. Hatemi gerçekten İran'ın Batı dünyasıyla ilişkilerinde belli bir aşama kat etmişti. Ancak İran Batı'yla ilişkilerini sertleştirmek istediğinde bu tür adayları veto ediyor. Bunların seçime bile girmesini engelliyor. İşte arkasından Ahmedi Necat döneminde baktığımızda gerilim arttı. Şu anda İran uranyum zenginleştirmesi ve bu nükleer silah konusunda belli bir aşamaya geldi. Evet. Şayet önümüzdeki yıllarda İran bu nükleer çalışmalarının selameti açısından Batı'yla, Amerika'yla daha uyumlu bir politika izlemesi onun o nükleer çalışmaları için gerekliyse bu Ali Larijani olabilir, daha başka birisi olabilir. Halkın da tasvip ettiği böyle Batı'yla da uyumlu ilişkiler yapan bir
isim olabilir.
İsmi önünü açabilir, ama tam tersine bu nükleer çalışmalarının ki burada temelde bu vardır, selameti açısından Amerika'yla ve Batı'yla gergin ilişkiler tutup onların işte nasıl denetimlerinden uzak bir şekilde bu işi tamamlamayı düşünüyorsa da tam tersine çok radikal bir ismi koyar. Evet. Onun seçilmesini sağlar. Çünkü seçim yapılmadan önce kimin seçileceğine de o İran derin yapısı, İran aklı karar veriyor. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı adayların toplum nezdindeki itibarları alabilecekleri oylar belliydi. Mesela vefat eden İbrahim Reisi'nin normal şartlarda seçilme şansı sıfırdı. Eğer diğer adaylar veto edilmemiş olsaydı, evet, İbrahim Reisi mümkün değil seçilemezdi. Çok sevilen bir aday değildi ama bütün potansiyel halkın tasvip ettiği adaylar veto edilince mevcutlar içerisinde
Reisi, seçime katılımda %40'a düşünce.
Evet, evet. İşte dolayısıyla önümüzdeki günlerdeki İran seçimlerinin temel parametresi de böyle olacak diye değerlendirebiliriz.
İran seçimlerini konuşacağız. Bir de Amerikan seçimleri var önümüzdeki dönemde. Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı sus payı davasında tüm başlıklarda suçlu bulunmuş hocam. Peki bu aynı zamanda yargılanan ve suçu kesinleşen ilk eski ABD başkanı olarak da tarihe geçiyor Trump. Önümüzdeki günlerde Trump'ın aday olup olmayacağı noktasında tartışmalar hızlanacak gibi görünüyor. Neler söylemek
Şimdi,
istersiniz?
Trump normal şartlarda seçime girerse Biden'a karşı 3-5 puan önde ve bundan önceki seçimlerde hep Amerika'da böyle başa baş, hatta Obama'yla Obama'nın kazandığı seçimde veya Trump'ın kazandığı seçimde bakıyorsunuz, oy oranı muhalefet, yani kaybeden aday daha fazla oy almasına rağmen Amerikan seçim sisteminde şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki Kaliforniya'da, Texas'ta, Florida'da bir eyaletten 40 tane mebus seçilecek. Bir oy fazla alan o 40 mebusun 40'ını birden alıyor. Böyle olunca da siz ülke genelinde fazla oy alsanız bile eyaletlerden gelen seçim sonuçlarına göre seçimi kaybetmiş olabiliyorsunuz. Şimdi Trump ise geçtiğimiz seçimlere göre çok daha rahat 3-5 puan kamuoyu yoklamalarda önde gözüküyor. Şu andaki mahkeme süreçlerini ben şöyle değerlendiriyorum. Oradaki küresel sermaye ile Amerikan derin devletinin bilek güreşi yapılıyor. Çünkü Trump derin Amerika ve Amerika'daki ulusalcı kanadın temsilcisi, Biden'ın ve demokratların kanatları altında da küresel sermayenin temsilcileri. Şimdi Amerika bir sonraki dönemde bu Biden'da olduğu gibi Amerikan çıkarları değil de küresel sermayenin öncelendiği, Yahudi ve Siyonist lobinin öncelendiği bir Amerika mı olacak, yoksa birinci derecede merkeze Amerikan devletinin ve çıkarları mı söz konusu olacak? Şu anda Amerika'nın uygulamış olduğu politikaların bir kısmı Amerikan devletinin çıkarına değil. Mesela şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de SDG'ye, PKK'ya o McCork'un vermiş olduğu desteğin Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını biz biliyoruz. Çünkü Türkiye gibi bir müttefiki karşısına alıyor. Sebep ne? İşte Siyonist yapının İsrail'e destek çıkma amaçlı. Yani birçok yerde Amerika hem itibar kaybediyor, hem bu küresel sermayenin çıkarı veyahut da Siyonistlerin bir takım fanatik isteklerini karşılama noktasında Amerikan çıkarlarının zedelenmesi pahasına bunlar yapılıyor. İşte Trump'ın adaylığının önünün açılması veya ona ceza verilmesi konusunda bu gitgeller yaşanıyor. Fakat Trump'ı siz devre dışı bıraktığınızda şunu da göz ardı etmemek lazım. Trump taraftarlarının sokağa inip, yani Amerika'da bir kaosun, kaotik bir ortamın ortaya çıkması da söz konusu. Çünkü Amerika'da herkes silahlı. Yani her evde 3-5 tane silahın olduğu bir ülke Amerika. Dolayısıyla bunu da göze alabilirler mi? Bekleyip görmek lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Önemli konuları konuştuk bu haftada. Haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.